Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Lynn Cox'un Swimming to Antarctica kitabı, açık deniz yüzücülüğünün sınırlarını zorlayan bir sporcunun anı kitabıdır. Cox, çocukluk yıllarında başlayan yüzme tutkusunu, dünyanın en soğuk ve en tehlikeli sularındaki uzun mesafe geçişlerle sürdürür. Kitap, yalnızca rekorların sıralandığı bir spor biyografisi değildir. İngiliz Kanalı, Cook Boğazı, Magellan Boğazı, Ümit Burnu. Bering Boğazı ve Antarktika çevresindeki deneyimler üzerinden hazırlık, korku, soğukla baş etme ve belirsizlik altında karar verme süreçlerini inceler. Anlatının amacı, insan bedeninin ve iradesinin neler yapabileceğini romantikleştirmekten çok olağanüstü bir hedefin uzun süreli disiplin, teknik destek ve dikkatli değerlendirme gerektirdiğini göstermektir. Cox, yüzmeyi aynı zamanda farklı ülkeler ve siyasi sınırlar arasında sembolik bir temas biçimi olarak ele alır. Bu yönüyle eser, macera anlatısını spor tarihi, beden fizyolojisi ve kişisel kararlılık üzerine düşüncelerle birleştirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak çocuklukta başlayan yön duygusu ve açık suya geçiş. Kitabın temel çizgilerinden biri, Cox'un açık deniz yüzücülüğünü sonradan edinilmiş geçici bir meydan okuma olarak değil, çok erken yaşta fark ettiği bir yön olarak anlatmasıdır. Çocukluk dönemindeki düzenli antrenmanlar onun soğuk suya diğer yüzücülerden daha istekli ve dayanıklı yaklaşabildiğini ortaya koyar. Ancak kitap bu yatkınlığı tek başına yeterli saymaz. Havuzdaki hız ile açık denizde ayakta kalma becerisi arasında büyük fark vardır. Havuzda mesafe, yön ve su koşulları daha öngörülebilirken denizde akıntılar, dalga düzeni, sis, tekne trafiği ve hava değişimleri yüzücünün planını sürekli bozar. Cox'un gelişimi bu nedenle yalnızca daha uzun süre yüzmekten ibaret değildir. Suyun ritmini okumayı, beslenme molalarını yönetmeyi ve eşlik eden ekiple iletişim kurmayı öğrenmesi gerekir. İngiliz Kanalı geçişi bu dönüşümün erken ve önemli bir örneğidir. Genç yaşta elde ettiği başarı, yeteneğin dikkat çekici bir kanıtıdır. Fakat anlatının asıl vurgusu, düzenli çalışma ve açık su koşullarına uyumdur. Bu bölüm, kişisel hedeflerin çoğu zaman erken bir eğilimden doğduğunu, fakat gerçek niteliğine uzun vadeli pratik içinde kavuştuğunu gösterir. İkinci olarak, soğuk suya dayanıklılık, fizyoloji ve güvenlik sınırları, Swimming to Antarctica kitabını pek çok spor anısından ayıran unsur. Soğuğun yalnızca dramatik bir arka plan olarak kalmamasıdır. Cox, düşük su sıcaklığının beden üzerindeki etkisini deneyimlerinin merkezine yerleştirir. Uzun süre soğuk suda kalmak, kasların işlevini, nefes kontrolünü, karar verme yetisini ve vücut ısısını doğrudan etkiler. Bu yüzden kitapta dayanıklılık sadece zihinsel sertlik anlamına gelmez. Cox'un bilim insanlarıyla çalışması ve bazı yüzüşlerde çekirdek vücut sıcaklığının izlenmesi, aşırı performansın gözleme dayalı bir tarafı olduğunu gösterir. Özellikle kullanılan sıcaklık ölçüm yöntemleri, anlatının konforlu olmayan ama önemli ayrıntıları arasındadır. Yine de Cox'un deneyimi herkesin aynı koşullara güvenle uyum sağlayabileceği sonucu olarak okunmamalıdır. Onun soğuğa alışma kapasitesi, yıllara yayılan hazırlığı ve profesyonel destek ekipleri istisnai koşullar yaratır. Kitabın daha yararlı mesajı, bedensel sinyalleri hedef uğruna görmezden gelmek değil, riski ölçmek ve sınırı tanımaktır. Antarktika'da yaklaşık donma derecesindeki suda yaptığı yüzüş, cesaretin olduğu kadar lojistik hazırlığın, gözetimin ve zamanlamanın da sonucudur. Eser, ekstrem sporların irade anlatısından önce ciddi bir güvenlik ve fizyoloji meselesi olduğunu hatırlatır. Üçüncü olarak her büyük geçişte değişen doğa koşulları ve operasyonel hazırlık, Cox'un anılarında coğrafya sadece yüzüşlerin yapıldığı dekor değildir. Her su yolu ayrı bir problem kümesi sunar ve bu durum kitabın olay örgüsünü çeşitlendirir. İngiliz Kanalı'nda yoğun deniz trafiği, gelgit ve uzun mesafe öne çıkarken Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı güçlü akıntılarıyla belirleyicidir. Magellan Boğazı ve Ümit Burnu gibi yerlerde sert hava, dalga ve deniz yaşamı riski daha görünür hale gelir. Bu koşullar bir yüzüşün yalnızca yüzücünün performansıyla açıklanamayacağını gösterir. Rota seçimi, hava tahmini, tekne ekibi, güvenlik gözlemi, yiyecek ve sıvı planı yüzücünün yanında ilerleyen operasyonun parçalarıdır. Cox'un anlatısı, destek ekibinin rolünü arka plana itmez. Aksine, bireysel bir başarı diye görünen olayın güvenilir iletişime ve ortak yargıya bağlı olduğunu gösterir. Bu yaklaşım, kitabın macera türündeki gerçekçiliğini güçlendirir. Deniz koşulları planları geçersiz kılabildiği için hazırlık katı bir senaryoya bağlı kalmak demek değildir. Hazırlık, beklenmeyen gelişmeler karşısında daha isabetli karar verebilmektir. Oker açısından bu bölüm, karmaşık hedeflerde teknik uzmanlıkla ekip koordinasyonunun neden birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dair somut bir çerçeve sunar. Dördüncü olarak, Bering Boğazı yüzüşünün sporun ötesine geçen diplomatik anlamı kitabın en dikkat çekici bölümlerinden biri. Cox'un 1980 yılında Alaska'dan Sovyetler Birliği tarafındaki Sibirya'ya yaptığı Bering Boğazı yüzüşüdür. Bu olay, Soğuk Savaş'ın son yıllarında gerçekleştiği için kişisel bir sportif girişimden daha geniş anlamlar taşır. Cox, buz gibi suda fiziksel bir sınırı aşarken iki ülke arasındaki kapalı ve gergin ilişkinin sembolik sınırına da yaklaşır. Yüzüşün diplomatik sorunları tek başına çözdüğü söylenemez. Kitap da bunu resmi siyaset yerine geçecek bir eylem gibi kurmaz. Ancak bireysel bir girişimin karşı tarafı yalnızca soyut bir siyasi rakip olarak görme alışkanlığını sarsabileceğini gösterir. Cox'un Sovyet kıyısında karşılanması ve daha sonra bu yüzüşün kamuoyunda olumlu bir simgeye dönüşmesi sporun insani temas yaratma kapasitesine örnektir. Bu bağlam Türk okur için de tanıdıktır. Türkiye'nin boğazları nasıl coğrafi, ticari ve kültürel geçiş alanlarıysa, Bering Boğazı da anlatıda uzak toplumlar arasında bir temas çizgisine dönüşür. Cox'un başarısı burada en hızlı ya da en güçlü olmakla sınırlı değildir. Asıl mesele, dikkatle hazırlanmış kişisel bir eylemin, dönemin siyasi dilinde küçük ama görünür bir insani açıklık yaratabilmesidir. Son olarak, Antarktika yüzüşü ve imkansızlık fikrine temkinli yaklaşım, kitaba adını veren Antarktika yüzüşü. Cox'un kariyerindeki önceki geçişlerin doğal bir tekrarından çok, sınır kavramının yeniden değerlendirilmesidir. Antarktika kıyılarında donma noktasına yakın suda yapılan bu kısa ama aşırı zorlu yüzüş, mesafenin tek başarı ölçütü olmadığını gösterir. Normal koşullarda uzun sayılmayacak bir mesafe, sıcaklık nedeniyle olağanüstü bir nitelik kazanır. Cox'un anlatısı burada imkansız görünen hedeflere inanma fikrini öne çıkarır. Fakat kitabın bütününe bakıldığında bu fikri körü körüne risk alma çağrısı diye anlamak doğru olmaz. İngiliz kanalından Bering Boğazı'na uzanan deneyimler Antarktika girişiminin arkasında onlarca yıllık beceri birikimi bulunduğunu açıkça ortaya koyar. Yani imkansızlık çoğu kez hedefin kendisinden değil, hazırlık düzeyinin yetersizliğinden kaynaklanır. Cox'un yaklaşımında hedefe inanmak gerekir ama bu inanç araştırma, antrenman, izinler, ekipman ve güvenlik planıyla desteklenmelidir. Kitabın düşünsel değeri de buradadır. Okuru yalnızca etkileyici bir cesaret gösterisiyle baş başa bırakmaz. Hangi hedeflerin gerçekten zor, hangilerinin ise yanlış hesaplanmış derecede tehlikeli olduğunu ayırt etmenin önemini vurgular. Antarktika, bu nedenle zaferden çok hazırlığın sınırla karşılaştığı bir test olarak anlam kazanır. Sonuç olarak Swimming to Antarctica, açık deniz sporlarına ilgi duyanlar için güçlü bir başlangıç kitabıdır, fakat etkisi bu alanla sınırlı değildir. Dayanıklılık sporlarının arkasındaki hazırlığı, çevresel riskleri ve ekip çalışmasını anlamak isteyen okurlar da eserden yararlanabilir. Biyografi ve macera okurları için kitabın başlıca değeri, olayların somut coğrafyalar ve fiziksel koşullar içinde anlatılmasıdır. Cox, başarıyı soyut bir irade meselesine indirgemez. Akıntı, su sıcaklığı, yön kaybı, beslenme, destek teknesi ve bilimsel izleme gibi ayrıntılar. Olağanüstü sonuçların gündelik ve disiplinli süreçlerden doğduğunu görünür kılar. Spor kitaplarında sık rastlanan sonuç odaklı anlatıların aksine burada bedenin kırılganlığı da önemlidir. Cox'un soğuğu alışılmadık ölçüde dayanıklı olması ilgi çekicidir. Ancak metin bu özelliğin istisnai niteliğini de hissettirir. Kitabın benzer macera anlarından ayrıldığı ikinci nokta, Bering Boğazı yüzüşü gibi olayların siyasi ve insani bağlamıdır. Yüzme, sadece bireysel rekor aracı değil, sınırlar arasında temas kurmanın sembolü haline gelir. Bu nedenle eser, teknik spor merakı, doğa koşullarına saygı ve tarihsel bağlamı birlikte arayan okurlara özellikle uygundur, Cox'un anlatısı. İmkansız hedefleri yüceltmek yerine, büyük hedeflerin güvenilir hazırlık, sabır ve sorumlulukla nasıl ele alınabileceğini gösterdiği için kalıcı bir değer taşır. Destek olmak isterseniz, Lynne Cox kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.